Ayrım 30. İnşallah. Oriana Fallaci. Sayfa 359. Giriş katındakilerin sonuncusu da sokağın köşesinde dönünce M48'in önüne dikildi. M16'sını kavrayıp eli tetikte bulutun dağılmasını beklemeye koyuldu. Fazla beklemedi. Bulut yavaş yavaş dağılmaya başladı ve birden elinde Kalaşnikov, sırtında rengarenk yamalı bir ceket olan bir çocuğun belli belirsiz gölgesi seçildi. Çocuk elleriyle duvarı yoklaya yoklaya kuleye yaklaşıyor, arkasındaki gölgelere de ''Lakni, peşimden gelin, Lakni'' diye bağırıyordu. Küçük bir çocuk mu? Parmağı tetikte Hasan daha iyi görebilmek için gözlerini kıstı. Hayır, küçük bir çocuk değildi, bir erkekti. Bir cüce. Ufacık, çelimsiz, çirkin bir cüceydi. Cüce mi? Saldırıyı yöneten, onu yenilgiye uğratıp aşağılayan, ufacık, çelimsiz, çirkin bir cüce miydi? Gözlerine inanamıyordu. Çünkü yarım saat boyunca karşısındakini uzun boylu, yapılı, yakışıklı olarak tasarlamıştı. Uzun boylu olan kendisinden daha uzun boylu, yapılı olan kendisinden daha yapılı, yakışıklı olan kendisinden daha yakışıklı. Kas katı kesilip hiç beklemediği bu görüntüye baka kaldı. Ancak birkaç saniye sonra kendine gelip M16'sını doğrulttu. Ama bu arada Bilal girişe ulaşmış, korkunç bir nara atmıştı. Alburci Lanna, kule bizim. Lanna bizim Lanna. Nasru, Zafer, Nasru. Saat tam 6'da ortalık iyice kararınca içi yeşil bayraklar, kalaşnikovlar, RPG'ler sallayan amalcı dolu bir M48 22'nin önündeki küçük alana girdi. İki cesedi ezerek ilerledi. Cipin yanına gelmiş olan Kartal 1'in burnunun dibinden geçti. Nasır bulvarına girerek Faruk sokağından Gobeyre'ye geçmek için köprüye yöneldi. Raşit'e 105 milimetrelik 54 top mermisinden oluşan değerli bir ganimet götürüyordu. Bunun üzerine Kartal 1, Rambo ve Maro ile birlikte İsa'nın bir kız çocuğu, ineğin köpek, eşeğin keçi olduğu, Yusuf'un Yusuf'a, Meryem'in Meryem'e benzediği odaya gittiğinde hükümetçilerin her şeyi bırakarak kaçmış olduklarını anladı ve öfkeyle içini çekerek komuta merkezini aradı. Akbaba'ya çöpçü Bilal'in kuleyi ele geçirdiği haberini verdi. Çifte kıyım sabahında olduğu gibi komuta merkezinde toplanmışlardı. Akbaba yayından fırlamaya hazır bir ok gibi gergindi. Profesör alışılmadık bir sinirliliğe bürünmüş, küçük İlyada'yı unutmuştu. Deze ile Koline gibi davranabilmenin sabırsızlığı içindeki çılgın atın içi içine sığmıyordu. Pistoya bir an önce kendini kasırganın içine atabilmek için daha da sabırsızlanıyordu. Şeker, fünyesini çıkartmadığı bomba nedeniyle her zamankinden daha telaşlıydı. Charlie, Bilal'e ihanet etmiş olmanın ezikliğini her zamankinden daha fazla duyuyordu. Kişisel bunalımının içine gömülü Angelo, hükümetçilerin kullandıkları frekanslara ayarlı telsizinden 6. ve 8. Tugayların haberleşmesini dinleyip çevirdikten sonra Akbaba'ya aktaran Martino'ya yardım ediyordu. Bir iskembleye tünemiş, boynundaki buz gibi terleri mendiliyle kurulayan Romalı, bol yıldızlı general de oradaydı. Yanı başında duran başpapaz ise gece yarısı ayinini yapmaya kararlı olduğunu mırıldanıyordu kendi kendine. Öleceğimi bilsem yapacağım ayini, öleceğimi bilsem. İşte Kartal 1'in çağrısı böyle bir ortamda ulaştı. Akbaba, dikkat Akbaba, amalcılar kuleyi aldılar, kuleyi aldılar. Hepsi başını doğrulttu. Sonra bir an sessizce birbirlerine baktılar. Çünkü her biri ötekilerin ne düşündüğünü biliyordu. Herkes aynı şeyi düşünüyordu. İlk tehlike başarıdan yüreklenen Gobeyreli amalcıların Haret Rek'teki amalcıları İtalyan kesiminin bitişiğindeki 6. Tugay'a saldırıya geçmeleri için kışkırtmalarıydı. Bu durumda cephe aerodrom yoluna doğru uzanacak, çarpışma Burç El Baraçni'ye yayılacak, lojistik, sahra hastanesi, kartal üssü ve komutanlık ateş çemberi içinde kalacaktı. İkinci tehlike, hükümetçilerin öteden beri özledikleri ve kentin dörtte üçünü yutmaya hazırlanan ahtapotu etkisiz kılmak için artık kaçınılmaz olan saldırıya geçmeleriydi. Gobeyre, bir yanı Haret Hreyk, bir yanı Siyah Mahallesi ile sınırlı bir üçgen oluşturduğu için bu durumda saldırı korumasız yönde yoğunlaşacaktı. Nasır Bulvarı'ndan, daha doğrusu Şatila'dan ateş açacaklardı. Şatila'dan ateş açmak ise İtalyanları yerlerinden çıkartmak, hiç değilse etkisiz kılmak demekti. "Buradan çekilmemizi isteyebilirler," dedi sessizliği bozan Charlie. "Biliyorum ama çekilemem," yanıtını verdi öfkelenen Akbaba. "Her yere değilse bile 22, 25 ve 24'ü bırakmamızı isteyebilirler," diye bir açıklama getirdi Pisto'ya. "Biliyorum ama bırakamam. Belki de hiçbir şey demeden yanımıza yerleşip 21 ile 23'ten saldırıya hazırlanırlar," sonucuna vardı profesör. "Biliyorum, en çok da bundan korkuyorum." "Tanrı izin vermesin," diye kişnedi çılgın at. Oysa Tanrı çoktan izin vermişti. 6. Tugay'ın kışlasından havanlarla donatılmış iki bölük çıkmış, maroların bulunduğu 28 ve 27. karakollar arasındaki bölgeye yerleşmeye başlamıştı. Dahası bir müfreze başaramasa da 27 baykuşun içine yerleşmeye kalkışmıştı. Telsizden ulaşan heyecanlı seslerden anlaşılıyordu bu. Nasıralı ile yanındaki Maro'nun seslerinden. "Kovala şu herifleri," dedim sana. "Hepsi gitti. Baksana, kimse kaldı mı?" "Gitmediler bir yere. Merdivendeler. Merdivende bekliyorlar. Birazdan gelecekler. Görürsün, birazdan gelecekler. Gelirlerse günlerini gösteririm hepsine. Kim bunlar? Ne istiyorlar?" "Altıncı Tugay'ın dangalakları. Kim olduklarını öğrendin şimdi. Ne istediklerine gelince yerimizi almak istiyorlar. Gelirlerse tepeleyeceğim hepsini." Sonra yeni geldiği anlaşılan Sandoka'nın heyecanlı sesi duyuldu. "Sus be ananın örekesi, sus be oğlum, komutanla konuşacağım. Akbaba, dikkat Akbaba, Sierra Mike Uan Akbaba'yı arıyor. Konuş Sierra Mike 1," diye bağırdı telsizin üstüne atlayan Akbaba. "Generalim, karakollarımı denetlemeye geldim ve Şam'ın bulvarına koşut 27 ile 28'in arasında kalan çukura 6. Tugay'ı yerleşmiş buldum. 120'lik havanlar var yanlarında, gitmemekte direniyorlar. Üstelik bir müfreze bizim yanımıza yerleşmek istiyor. Güzellikle gitmezlerse köteklemek zorunda kalacağız. Anlaşıldı mı?" "Anlaşıldı Sierra Mike 1. Daha bitmedi. Buraya gelirken 6. Tugay'ın bir birliğine rastladım. 7.62'lik Browning'li 15M113, geri tepmesiz 106 milimetrelik toplu 12 cip, 10 kadar da zırhlı araçtan oluşuyordu. Ramlet Elbayda kıyısına doğru iniyorlardı. Şimdi atsız yola varmışlardır. Anlaşıldı mı?" "Anlaşıldı Sierra Mike 1. Sonra 28'in telsizcisinin sesi son haberi doğruladı. "Akbaba, dikkat Akbaba. M113'lerden, zırhlı araçlardan, jiplerden oluşan bir kol atsız yolda ilerliyor. M113'ler buraya vardılar. Zırhlı araçlar Kuveyt elçiliğinin önünde durdular, asker indiriyorlar. 106 milimetrelik toplu jipler atış konumu alıyorlar. Gobeyre ile kuleyi hedef aldıklarını sanıyorum. Anlaşıldı mı?" "Anlaşıldı 28. Sonra yine Sandoka'nın sesi duyuldu. "Akbaba, dikkat Akbaba. Çukurdaki havanlar ateşe başladı. Kule ile Gobeyre yönüne ateş ediyorlar. Browning'lerle tepkisiz toplar da ateşe başladı. Yoğun ateş var. Cehenneme döndü burası. Duyuyor musunuz beni?" "Hayır, duymuyorlardı artık." Sözcükler, Browning'lerin dandanları, havanların boğuk sesleri, topların tok gürültüleri arasında boğuluyordu. Kaldı ki Akbaba'nın da ötekilerin de Hasan'ın onca özlenen ve artık kaçınılmaz olan geniş ölçekli saldırıyı başlattığını öğrenmek için Sandoka'nın vereceği bilgiye gereksinimleri yoktu. Komuta merkezinde bile camlar peş peşe kırılıyordu ve bu arada atmaca kötü haberler veriyordu. "Akbaba, dikkat Akbaba. Burada durum çok kötü. Ateşin Sabra'dan geldiğini sanıyorum. 21'den aldığım bilgiye göre 105'lik toplu 10M48 Sabra yoluna girmiş, Gobeyre'yi ateşe tutuyorlarmış." Çamlık'tan Sabra kavşağına inen yola gün boyunca yerleşen M48'lerdi bunlar. Sandokan'ın Ramlet Elbayda kıyısında gördüğü zırhlı birlik atsız yoldan geçerek Kuveyt elçiliğinin önünde durup askerlerini indirdiğinde Sabra'yı ele geçirmek için harekete geçmişlerdi. Bu kötü bir haberdi. Çünkü 105'lik topların atış gücü ciplere yerleştirilmiş olan 106'lardan çok üstündü. Üstelik hedefi daha şaşmaz bir biçimde vuruyorlardı. Gobere'ye yönelik mermilerin bir bölümü de 22, 25 ve 24'e düşüyordu. Hükümetçi telsizleri dinlemekte olan Martino da bunu doğrulayan bir konuşmaya tanık olmuştu. "Generalim, ne dediler biliyor musunuz? Topçu dedi ki, yüzbaşım böyle ateş edersek İtalyanları vururuz." Yüzbaşı da "boş ver, ateşe devam et" yanıtını verdi. Amalcıların da davranışı değişik değildi. Birkaç dakikadır Raşit ele geçirdikleri M48'in topuyla ateşe karşılık vermeye çalışıyordu. Bir el 8. Tugay'a, bir el 6. Tugay'a ateş ediyordu. Ama topu kullanmayı bilmediği için araçta buldukları 54 mermiyi boşa harcıyordu. Tıpkı daha önce 30 katyuşayı boşa harcamış olduğu gibi. Attığı mermiler Sabra yerine 21'e, Kuveyt elçiliğinin önündeki araçlar yerine 28'e ya da 27'ye, 27 Baykuş'a düşüyordu. Bilal'e gelince o da katkısını esirgemiyordu. Hasan'ın kulenin damında bıraktığı havanları, makineli tüfekleri kullanıyor, bir yandan da gizemli türküsünü söylüyordu. Özetle, herkesin katkısıyla çarpışma binlerce mutsuzluk dişlisini harekete geçiriyordu. Bu dişlilere birer birer eğileceğiz. İlkin Roberto'yu, Sandokan'ın sürücüsünü ele alacağız. Beklenmedik bir Pentecoste, yani Paskalya'dan sonra gelen bir Hristiyan yortusu, bereketi gibi üstüne çöken bir savaşın çekiciliğine kapılan Sandokan, saat 5'i 40 geçe sürücüsünü çağırmış, kocaman revolverini, el bombasını, Camillus hançerini alıp Şatila'ya koşmuştu. Burada 6. Tugay'ın havancıları ile tartıştıktan sonra 27 ile 28 arasındaki boşluğa gitmiş ve Roberto'yu orada bırakmıştı. "Jip'in yanında beni bekle, ne olursa olsun yerinden ayrılma." Sonra 27 Baykuş'a çıkmış, oradan durgun yaşamının tek savaş serüvenini izlemeye koyulmuştu. "Anasının örekesi buraya geliyor, bum, bir tane daha geliyor, anasının örekesi, bum, tam üstümüze geliyor bu." "Requiem aeternam" duasını edin. Yo, ıska geçti. Bu arada sürücüsünü unutmuştu. Tanrı'nın da insanların da unuttuğu bir köpekten bile daha yalnız olan Roberto ise jipin yanında kıpırdamadan onu bekliyordu. Bir saattir bekliyordu. Bu sürenin büyük bir bölümünü ayakta geçirmişti. Çünkü 27 ile 28 arasındaki arazi Raşit ile Bilal'in ateş ettikleri çukurun bitişiğindeydi. Ama o tehlikenin bilincinde değildi. Bir toprak yükseltisi çukurun bu yandan görülmesini engelliyor, alevleri gizliyor, üstünden gelip geçen mermiler ise çok yüksekten gittikleri için onu korkutmuyorlardı. "Niye korkayım?" diyordu. "Ne hükümetçiyim ne de amalcı. Rastlantı sonucu Beyrut'ta bulunan bir maroyum. Kimseye zararı dokunmayan 19 yaşında bir delikanlıyım." Bunları düşünürken çarpışmaları görünmeyen oyuncuların birbirlerine küçük plastik toplar yerine ateşten toplar attıkları bir masa tenisi karşılaşmasını izler gibi izliyordu. Masa tenisinin filesinin yerine toprak yükselti vardı. Ancak filenin öteki yanında iki patlamadan sonra bombaların insanın hükümetçi ya da amalcı ya da Beyrut'ta rastlantı sonucu bulunan kimseye zarar dokunmayan 19 yaşında bir delikanlı olup olmamasını önemsemediklerini anladı ve ne yapacağını şaşırıp Sandokan'ın bir an önce geri gelmesi için dua ederek jipin yanına çöktü. Üniformasını kirletmemek için topuklarının üstünde duruyordu. O gece Noel yemeği olacak diye daha önce deterjanlı soğuk suyla yıkayıp buharlı ütüyle ütülediği temiz üniformasını giymişti. Sierra Mike'da bu işlerden kimsenin haberi yoktu. Sierra Mike'ın çamaşırcıları işlerinin acemisiydiler. Çamurlu, yağ lekeli üniformaları kaynar kazanlara atıyor, sıcak ütüyle ütülüyorlardı. Çamurun yıpratıcı maddeler içerdiğini, kaynar suya sokulmaması gerektiğini, yağ lekesi çıkartılmadan sıcak ütüyle ütülenirse rengin atacağını bilmiyorlardı. O ise bütün bunları biliyordu. Çünkü San Remo'nun en iyi kuru temizleyicisinde doğup büyümüştü. Anası babası kuru temizleme ustası oldukları için lekeye dayanamazdı. Kirli tırnaklardan, yağlı saçlardan, çamurlu ayakkabıdan, ter, yağ kokan insanlardan tiksindiğinden daha fazla tiksinirdi lekeden. Vay canına, topuklarının üstüne çökmek ne çok canını acıtıyordu insanın. Sevimli yüzü, acının etkisiyle buruşan Roberto'nun içinden rahatsız konumunun uyuşturduğu bacaklarını rahatlatmak için ayağa kalkmak geçti. Ama birkaç dakikadır anlamsız masa tenisi bakışımını yitirmişti. Giden mermiler yine yükseltinin üstünden geçiyor ama gelenler buraya çarparak parçalanıyorlardı. Sandokan kurşun geçirmez yeleğiyle miğferini yanına almasını engellemişti. Boş ver yeleğe meleğe, hiç giymem ben. Bir işe yaramaz bu anasının örekeleri. Bir şeye yaramaz mı? Bir şeye yaramasa bunlar üretilip askerlere dağıtılır mıydı? Hele miğfer. Dünya dünya olalı biri askerler başlarını örtüyorlardı. Mısırlılar, Persler, Grekler, Romalılar, Vikingler, Orta Çağ şövalyeleri hep miğfer kullanmışlardı. Ne demeye miğferini almasına karşı çıkmıştı orospu çocuğu? Niye olacak? Köylülüğünden. Öyle olmasa bıçaklarla, tabancalarla, el bombalarıyla, daha bilmem nelerle dolaşmazdı. Cephaneliği havaya uçtuğunda sevinmezdi. 40 yılda bir ağzından teşekkür sözcüğü çıkardı. Sağ ol Roberto, seslenir seslenmez geldin. Eksik olma Roberto. Orospulara gittiğimde direksiyonun başında oturup bekliyorsun. Halıyı süpürmüşsün, teşekkür ederim. Evet, halıyı süpürdüğü için. Çünkü bir zamanlar beyazken artık kirden gökkuşağına dönen halıyı da o süpürüyordu. Ne var ki subaylar teşekkür etmezler hiç. Rütbeleri ne olursa olsun saygı ve hizmet beklerler. Aşağılarlar, çıldırtırlar sizi. Orduda sendika, grev olmamasından yararlanırlar. Hepsi mi? Hayır, hepsi değil. Kartal bir gibi bir subay ona üniformasını değiştirip yeleğini, miğferini alma zamanı tanırdı. Bomba yağan bir yerde tek başına bırakmazdı onu. Jipin yanında bekle, sakın bir yere ayrılma demezdi. Oysa Sandokan böyle demişti. Sonra merdivenleri tırmanmış, unutmuştu onu. Sanki şemsiyesini unutur gibi. Şemsiye değilim ben, diye bağırdı, boğazı düğümlenerek. Sesi bir taşın ezip söndürdüğü bir kor gibi gürültünün içinde yitip gitti. Ve şaşkınlığı bir üzüntü okyanusuna dönüştü. Ne yapmalıydı? Haklı olsa da olmasa da jipten ayrılıp merdivenleri tırmanarak 27 baykuşa gidip Sandokan'a niye onu bir şemsiye gibi unuttuğunu soramazdı. 27'nin M113'üne de gidemezdi. Öyle yorulmuştu ki dizleri ağrıyordu, baldırları ağrıyordu, sırtı ağrıyordu. Her yeri ağrıyordu. Birazcık olsun uzanabilmek istiyordu. Yere uzanabilmek. Yere mi? Yere uzanırsa üniforması kirlenir, çamurlanırdı. Bir dakika, 10 metre kadar ötesinde bir mukavva vardı. Oraya gidip mukavvayı getirerek jipin yanına sererse bir yerini kirletmeden üstüne uzanabilirdi. Yavaşça ayağa kalktı. Biraz sendeledikten sonra dengesini buldu, mukavvaya doğru fırladı, sonu gelmeyecek sandığı bir koşudan sonra yanına ulaştı. Mukavvayı alıp getirdi ve jipin sağ yanına sererek üstüne uzandı. Ama uzanırken pantolonu çamurlu bir tekerleğe sürtündü. Büyük bir telaşla zararı incelemek için bir yanına döndü. Bu hareketi yaparken kolu kapının kulpuna takılıp yırtıldı ve şaşkınlığı umutsuzluğa dönüştü. Gözyaşları içinde ayağa fırlarken boşluğun orta yerinde patlayan bombayı görmedi. Bilal'in attığı bir bombaydı. Bombayı görmemişti ama patlamasını işitti. Sonra havaya kalkan taş toprak bulutunu gördü. Sonra kafatasında büyük bir basınç duydu. Sanki sol gözüne bir iğne saplanıp gözünü kapattı ve yere yıldı. Korku içinde soluyarak "Ölüyorum, ölüyorum anacığım, öldüm." Kendi kendine Birçok kez yineledi bu sözcükleri, gerçekten öldüğüne inanarak. Ölülerin de canlılar gibi konuşmalarına şaştı. Ancak birkaç dakika geçtikten sonra ölmemiş olduğunu ve çok talihli olduğunu kavradı. Bomba mukavvayı aldığı sırada düşseydi gerçekten ölmüş olurdu. Bunun üzerine elini başına götürdü. Eline bir şiş geldi. Üstündeki bulamaç gibi madde parmaklarına bulaştı. Sağlam gözünü açarak parmaklarına baktı, ne olduğunu görmek için. Kandı. Evet, kandı. Alnından akan kan dayanılmaz bir biçimde acıyan gözüne iniyordu. Yeniden büyük bir korkuya kapıldı. Ölmemişti ama hemen yardıma gelmezlerse kan kaybından ölebilirdi. İnsan vücudunun 5-6 litre kan içerdiğini okumuştu bir yerlerde. 5-6 litre kan ne kadar sürede akardı? Sandokan'a haber vermeli, Sahra Hastanesi'nden plazma getirmesini sağlamalıydı. Sesi bir taşın ezdiği bir kor gibi gürültüde yitip gittiğine, bacaklarının 27 baykuşun merdivenlerine ulaşacak gücü olmadığına göre ne yapabilirdi? Aklına telsiz geldi. Jip'te Sierra Mike'ın frekansına ayarlanmış bir telsiz olduğunu unutmuştu. Ayağa kalkıp jipe binmesi, üsse haber vermesi gerekiyordu. Ayağa kalktı, sonra yeniden çöktü. Ayağa kalkmak doğru olmazdı, tehlikeliydi. Sürünerek gidip jipe arkadan binmekti en doğrusu. Dirsekleriyle dizlerine dayanarak jipin arkasına gitti, içeri süzüldü, telsize uzandı, mikrofonu buldu. Bir kolunu uzatıp mikrofonu aldı ve devreyi açan mandala basacak yerde kanal değiştiren düğmeyi çevirince Sierra Mike'ın frekansından çıktı. Yanmıştı. Onlarca kanal vardı bunların içinde. Sierra Mike'ın kanalını bulmak samanlıkta yere düşen bir iğneyi bulmaktan daha zordu. Kolunu çekti, yeniden uzattı. Düğmeyi bir daha çevirdi ve alaycı bir cızıtıdan sonra Kartal 1 ile Akbaba'nın sesleri duyuldu. Kartal 1, dikkat Kartal 1, burası Akbaba. 25 Alfa'daki 2 Maro ne oldu, bilgi verin. Hala gözetleme kulesindeler generalim. Ne arıyorlar orada? Bir işe yaramazlar artık, üstelik kelleleri gider. Niçin bir araca girmiyorlar? Atmaca telsizle konuştu ama inmelerini sağlayamadı generalim. Telsizle indiremediyse kendisi gidip indirsin. Gidemez generalim. 25 yoğun ateş altında. Atmaca gidemezse siz gidin. Buranın durumu 25'ten de beter generalim. Onu bunu bilmem, bir çare bulun. Ama generalim, bir çare bulun dedim. Aradan birkaç saniye geçtikten sonra bir başka ses duyuldu. Şeker'in sesiydi. Kartal 1, burası Akbaba Z. General 25 Alfa'nın durumunu değerlendirdi. Bunlardan birini göndermeye karar verdi. Hıçkırmak geldi içinden. Herkes 2 Maro'nun tehlikede olduğunu biliyor, general bile onları kurtarmaya çalışıyordu. Oysa ondan kimsenin haberi yoktu. Kimse ilgilenmiyordu onunla. Kaldı ki 25 Alfa'dakiler onun gibi kan kaybından ölmek ya da kör olmak tehlikesiyle karşı karşıya değildiler. Üstelik iki kişiydiler, birbirlerine destek olabilirlerdi. O tek başınaydı. Yeryüzünün en yalnız kişisiydi ve tek başına korkmak korkunç bir şeydi. Herkesin yanında bir başkası varken yapayalnız olmak korkunç bir şeydi. Dişlerini gıcırdattı, kanal değiştirmek için telaşla düğmeyi çevirmeye koyuldu ve yakut üstünün bas bas bağıran telsizcisini buldu. Bize de ateş ediyorlar, ne sanıyorsun? Sonra Natale diye birini uyaran kartal üstünün telsizcisi duyuldu. Yapma Natale, kendini tehlikeye atma Natale. Sonra bir garaja yerleşip gece yarısı ayini yapmaya kalkışan başpapaza söylenen lojistikin öfkeli telsizcisi. Bir yere gitmem diye direniyor. Ne yapmamız gerektiğini bildirin. Sonra yine cızırtılar arasında Şeker'in sesi. Sierra Mike, burası Akbaba Z. General, 27 ile 28'de durumun nasıl olduğunu soruyor. 27, 28, Sierra Mike. Mucize olmuştu. Sierra Mike'ın frekansını bulmuştu yine. Konuşabilirdi. Ağzını mikrofona yaklaştırdı. Sierra Mike, duyuyor musunuz beni? Roberto'yum. Sandokan'ın sürücüsü. Başımdan vuruldum, bir gözüm görmüyor. Sierra Mike, Sierra Mike, duyuyor musunuz beni? Hayır, duymuyorlardı. Sanki o yokmuş gibi aralarında konuşmayı sürdürüyorlardı. Akbaba Z'den 28'e. Yalnızca 3. kampın 2 marosu dışarıda. 27'dekilerin hepsi M113'e girdi. Hepsi mi? İsyan etti. Hepsi değil Sierra Mike, hepsi değil. Ben dışarıdayım, başımdan vuruldum, bir gözüm görmüyor. Gelip beni kurtarın, duymuyor musunuz sesimi? Duyduğu tek ses tamam sözcüğü oldu ve devre çat ederek kapandı. Bunun üzerine umutsuzluğu öylesine arttı ki çocukken gece uyanıp da kendisini karanlıkta tek başına bulduğundaki duygulara kapıldı. Karanlıkta yapayalnız olduğunda dayanılmaz bir işeme duygusuna kapılır, çişini tutamaz, annesine seslenmeye, helaya gitmeye vakit bulamadan altına işerdi ve döşek bir sünger gibi emerdi çişi. Şimdi de büyük bir işeme gereksemesi duyuyordu. Öyle yoğun, öyle karşı koyulamaz bir gereksemeydi ki pantolonun önünü açacak zaman bulamadı ve üstüne işedi. Onca titiz bir insanken sidiğe batmış olarak sidik kokarak jipten indi, çamura uzandı. Artık üniformasını umursamıyordu. Kirlenmeyi, pis kokmayı, bir gözünün görmemesini, 5-6 litre kan kaybetmeyi de umursamıyordu. Yalnızca ölüsünü San Remo mezarlığına gömerken Roberto, Roberto, yavrum oğlum diye gözyaşı dökecek anasının babasının üzüntüsünü düşünüyordu. Ama çaresizliğine bir tür kuşku da eşlik ediyordu. Hak ediyor muydu bunu? Anası babası hak ediyorlar mıydı? Anası daha 38'inde, babası ise 39'undaydı. Kuru temizleyici dükkanının dışında yaşam öyle az gülmüştü ki yüzlerine. Onu aldırmamak için evlenmişlerdi anasıyla babası. Biri 19, öbürü 20 yaşındayken. Sonra bir de kızları olmuş, çocukları uğruna gençliklerini harcamışlardı. Ancak yeni yeni arada lokantaya gitmeye, dağda tatil yapmaya ya da şarkı festivalini televizyon yerine konser salonundan izlemeye başlamışlardı. Onu San Remo mezarlığına gömecek olurlarsa vaktinden önce yaşlanırlar. Artık lokantada yemek yemeye gidemezlerdi. Dağda tatil yapamaz, şarkı festivalini televizyon yerine konser salonundan izleyemezlerdi. Dua etmeye koyuldu. Büyük İsa, eğer çocuk aldırmaya karşı olduğun doğruysa beni aldırtmadıklarını unutma. Onlara iyilikler ver, bana da. Beni kan kaybından öldürme, kör etme. Hak etmedim bunu. İyi bir çocuğum, kumar oynamıyorum, içki içmiyorum, paramı çarçur etmiyor, biriktiriyorum. Cimri, nekes demelerine aldırmıyorum. Otobüs duraklarında, dükkanlarda sıraya girmeyi bilen iyi bir yurttaşım. Ağzımdan orospu çocuğu dışında kötü söz çıkmaz. Sana, Meryem anamıza da inanıyorum. Her pazar kiliseye giderim, dualarımı ederim. Kerhaneye gitmem. Şila ile hiç konuşmadım. Fatma'nın yüzüne bile bakmadım. Olup olacağı İtalya'da bir sevgilim var. Prezervatifle olsun dokunmadım ona. Ne zor dayandım bir bilsen. Okulda elimden geldiğince çalıştım derslerimi. Dükkanda hep anneme babama yardım ettim. Sabahın 5'inde kalkar makineleri çalıştırırdım. Tek kusurum geçen yıl cebirden çakmam. Tek günahım da James Dean gibi küpe takabilmek için sağ kulağımı deldirmem. Sağ kulağa ibnelerin küpe taktıklarını bilmiyordum. Cebirim iyi şimdi. Küpe de takmıyorum artık. Ne sağ kulağıma ne sol kulağıma. Delik de kapanıyor yavaş yavaş. Beyrut'ta esrara başladığım doğru. Ama herkes içiyor. Ben de dayanamadım. Arada bir tüttürüyorum. Doğrusunu istersen tam şimdi canım esrarlı bir sigara çekiyor. Ama sen olmaz diyorsan içmem bir daha. Söz veriyorum. Yeter ki Sandokan'ın aklına benim burada olduğum gelsin. Yeter ki kimsenin benim gibi acı çekmediğini bil. Acı çekenler hep kendilerinden başka kimsenin acı çekmediğini ya da kendi acılarının herkesinkinden farklı olduğunu sanırlar. Bu nedenle ona bir başka biçimde de olsa, başka gerekçelerle de olsa, başka mutsuzluk tohumlarının da kendisi gibi acı çekmekte olduklarını anlatmaya kalkışmanın yararı olmayacaktı. Az ötesindeki biri belki iki kat daha fazla acılar içindeydi. 28'in M113'ünün içindeki biri. Birazdan karşılaşacağı Fabio ile Matteo'nun çok uzağında olmayan biri. 28'in M113'ü çukuru sınırlayan yükseltinin en yüksek noktasında Kuveyt elçiliğinin önündeki kavşağa bakan bir tepeciğin üstünde duruyordu. Şatila'nın bu noktası Gobeyre'den açılan ateşe en açık bölgeydi. 3 numaralı kamp ise sokak düzeyinde olduğu için sağını ve arkasını yükseltinin rampası koruyordu. Solda da Yasemin'in barınağı vardı. Bu nedenle M113'e binme komutu verildiğinde Fabio ile Matteo kampta kalmak için izin istemişlerdi atmacadan. Atmaca olumlu yanıt vermiş olduğu için şimdi duvarın dibine çökmüş, korkularıyla baş başa kalmışlardı. Çok korkuyorlardı. Öyle korkuyorlardı ki Yasemin'i, Mirella'yı, Rosaria'yı, Dalila'yı bile düşünemiyorlardı. Çenesini tutamayan Matteo her zamanki gibi söylenerek korkusunu açığa vuruyordu. Noel'e bile saygıları yok bu heriflerin. Palermo mafyası yapmaz bunların yaptığını. Noel gecesi bir Badalamenti'nin bir Caruso'yu ya da bir Caruso'nun bir Badalamenti'yi öldürdüğü duyulmuş mudur? Söylenip duruyordu böyle. Fabio ise korkusunu bambaşka bir biçimde açığa vuruyordu. "Hello Mr. Cairo, how do you do?" adlı bir şarkıyı söylüyordu. Ama sözleri kendine göre değiştirmiş, Mr. Cairo'yu Mr. Coraggio yapmıştı. Üstelik "How do you do?" ile uyaklı bir sürü saçma dize uyduruyordu. Ve onca gürültüye karşın sesi kimsenin Roberto'yu duyamadığı 27 baykuşa ulaşıyordu. "Hello Mr. Coraggio, how do you do? Hello Mr. Coraggio, saatin doldu mu? Hello Mr. Coraggio, oyunun sonu mu?" Ama birden 28'in M113'ünden patlamaları bastıran yürek parçalayıcı bir çığlık yükseldi. "Kurtar beni, Matri Matruzza, anacığım, fareler gibi ölmek istemiyorum. Sizinle birlikte ölmek istemiyorum, bırakın beni gideyim." Ve Fabio sustu, Matteo da. "Kim bu?" diye sordu Fabio. 20 gün önce gelen Sicilyalı yanıtını verdi Matteo. "Mutfağa verdikleri kafadan çatlak mı?" "Evet, balıkçı Calogero." 30. ayrımın sonu. Sayfa 371.